Merhaba, ben Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanıyım. Elimden geldiğince herkese hayvan hakları alanında farkındalık yaratmaya ve bilgi vermeye çalışıyorum. Bugün de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğu için bu konu üzerinde yoğunlaşalım. Biraz daha olayın özüne inelim istedim. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü 31 yılında, 1931 yılında ilan edildi ve bu ilanından bir süre sonra 1978'de de Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi tüm dünyada hepimiz için esasında hayvan haklarının adeta bir manifestosu. Onun için hayvan haklarına girişte de bunun içeriğini okuyarak başlamanın hepimiz için en doğru nokta olduğuna inandım. Maddeler 14 maddesi var toplamda. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler der. 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz. Acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa bu bir anda acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır. 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar kendi özel doğa çevrelerinde, karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır. 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömrü uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır. 7. Bütün çalışan hayvanlar İş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerinin artıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz. Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek her davranış bir soykırım yani bir suçtur. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır. Hayvanları koruma ve savunma kuralları hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. Bu son maddeden yola çıkarak ben şimdi Türkiye'de bu yasal koruma bize nasıl geldi? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi 20.10.2003 tarihinde amir hüküm haline geldi ve hayvan haklarına dair ilk yasal korumamızda 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle gerçekleşti. Hayvanların yasal koruma altına almış olmalarının yanı sıra bizlerin onlarla birlikte ekolojik sistem içinde var olmamızın önemini anlamamız gerekiyor. Bir tespit var ki bana gerçekten çok üzücü geliyor. Bugün yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanın 2050 yılında 10 milyara ulaşılacağı öngörülmüş. İnsanlar çoğaldıkça maalesef bizim dışımızdaki canlı türlerinin de birer birer yok olduğunu görüyoruz. Bu gelişme paralelinde esasında insanoğlunun kendi sonunu hazırladığı da bir gerçek. Ülkemizde de doğaya verilen önem, hayvana verilen değer tartışabileceğimiz kavramlar arasında. Hepsinin korunması hayati değer taşıyor. Hayvan sevgisinden bahsettiğimiz zaman ise bunun tersi sevgisizlik ve şiddet hemen gündemimize düşüyor. Bizim ülkemizdeki en büyük sorunların başında eğitimsizlikten kaynaklı şiddet geliyor. Şiddet gerçekten toplumsal bir olgu. Güçlünün gücünü yettiğine yönelttiği bir sarmal. Canlıların oluşturduğu yaşam zincirinde en zayıf halka olarak yer alan hayvanların yanı sıra çocuklar, yaşlılar, engelliler, LGBT'liler, kadınlar ve erkekler bulunmakta. Ve bir yaşam zinciri en zayıf halkası kadar güçlü ve en zayıf halkasının korunabildiği kadar korunuyor. Hayvana karşı zulüm, davranış bozukluğunun erken belirtisi. Bu nedenle hayvana şiddetle insana şiddet arasındaki kuvvetli bir bağ var. Bunu sadece hayvana dair bir suç ve davranış biçimi olarak görmek ise çok büyük bir yanılgı. Hayvanlara zulmeden insanlara ilişkin olan yapılan araştırmalarda bu insanların kontrol düşkünü oldukları, toplumdaki eksiklikleri için hayata karşı intikam alma duygusu taşıdıkları, gelişmemiş yargılarını tatmin etme arzusuyla davrandıkları, saldırganlık eğilimi taşıdıkları, güç gösterme arzusu ve belirli olmayan sadizm gibi tehlikeli dürtülerle hareket ettikleri saptanmış. Yine yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar çok çarpıcı. Saldırgan suçların erken çocukluk yıllarında yatağını ıslatma, yangın çıkartma, hayvana karşı zulümde bulunma gibi davranışların yer aldığını rapor etmişler. Hapishane mahkumları üzerinde yapılan araştırmada mahkumlardan saldırgan suç işlemiş olanların %74'ü bu üç fiile de iştirak etmiş durumda. Yine günümüzde sayısı artmakta olan suç şekli okullarda silahlı saldırı vakalarında her 9 vakadan 5'inde okula silahlı saldırıda bulunan gencin geçmişinde belgelenmiş hayvana karşı zulmü olduğu saptanmış. FBI'da seri katillerinin profillerini çıkaran Robert Kressler, katillerin mutlaka çocukluk yıllarında hayvanlara zarar verdiklerini, hayvanlara zarar vermekten sıkıldıktan sonra insanlara zarar vermeye başladıklarını açıklayan raporlar sunmuş. Avustralya'da yapılan araştırmaya göre cinsel istismar suçuyla yakalanan bireylerin %100'ü bu suçu işlemeden önce hayvanlara şiddet uygulamış. İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan gelen verilere göre son 10 yılda işledikleri suçlar nedeniyle yakalanan 16 katil, 27 çocuk tecavüzcüsü ve 97 çocukları işkence eden suçların hepsi öncesinde mutlaka hayvana zarar vermiş. Mahkumlar daha saldırgan ve daha az saldırgan içerikli diye gruplandırıldıklarında en ağır hayvan taciz ve tecavüzlerinin daha saldırgan grupla bağlantılı olduğu gözlenmiş. Ruhsal rahatsızlık olarak addedilecek bu tür eylemlerin canlının diğer zayıf halkalarını oluşturan çocuğa, yaşlıya, engelliye, LGBT'yi veya bir kadına uzanmasının an meselesi olduğunu bilmek önemli. Ülkemizde ise hayvana şiddet eylemlerinin hala 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yani Kabahat Kanunu kapsamında yer alması, hayvana fiziksel ya da cinsel şiddet uygulayan faillerin idari para cezası ile kurtulmaları, ülkemizde yaşanan şiddet suçlarının kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet vakalarının artarak işlenmesinin yolunu açmakta. Ülkemizdeki çarpık ve tehlikeli gidiş ise hayvana karşı her türlü şiddet dolu eylemin bir an önce Türk Ceza Kanunu kapsamına alınarak cezalandırılması suretiyle engellenebilir. Bu yasal düzenleme ülkemizde toplumsal huzur ve güvenin sağlanması için yapılması gerekli düzenlemelerin başında gelmektedir. Bugün Avrupa'da ya da Amerika'da hayvana karşı işlenen suçlar ağır şekilde cezalandırılmakta, cezalandırılma gerekçesi olarak da bu şiddet potansiyelinin er ya da geç insana yöneleceği gerçeği gösterilmekte. Bizde ise duyarlı hakimler sayesinde alınmış emsal kararlarımız var ve onun dışında şu anda hala bunun için çabalamaya devam etmekteyiz. Bugüne kadar hayvana şiddet ya da tecavüz, çocuğa ve kadına karşı yapılan şiddet ya da tecavüz ile aynı potada değerlendirmeden, şiddet faillerine karşı ortak tek bir büyük savaş açmadan, zihniyetin değişmesi için kadın, çocuk, hayvan demeyip uğraşmadan, ülkemizde şiddetin en çirkin boyutu olan tecavüzün önlenmesi dahi mümkün değil. Kadın, çocuk ya da hayvan. Kim şiddete uğrarsa artık eyleme, faile bakmalı. Mağdurun kim olduğu ile ilgilenilmemeli. Hayvana yapılan şiddet topluma yapılan bir saldırı, hayvana karşı işlenen şiddet suçu ise topluma karşı işlenebilecek şiddet suçunun ilk adımı. Bu anlamda yapılması gereken ise Türkiye'de hayvana karşı işlenen her türlü şiddet, tecavüz dahil, cani duygularla girişilen her türlü eylem Türk Ceza Kanunu kapsamında ertelemesiz, paraya çevrilmeksizin en az 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmalı ve suçluların sabıka kaydına mutlaka işlenmeli. Bu husus, güvenli ve huzurlu bir toplumda yaşamanın olmazsa olmaz kuralı. 5199 sayılı mevcut şu anki kanunda, Hayvanları Koruma Kanunu'nda çok temel noktalarda eksiklik bulunmakta. Genel olarak kanun çok detaylı düzenlemeler içeriyor. Ancak bugün yaşadığımız sorunların en önemli sebeplerinden biri kanunun olmamasından ziyade yetkililerin var olan kanunları uygulamamaları. Asıl sorun, hayvanları koruma yükümlülüğünün toplum ve yetkililer tarafından içselleştirilmemiş olması. Burada altını çizmeden geçemeyeceğim gerçek ise bir ülke hayvanlarına bakış açısı ile o ülkenin medeniyet seviyesinin paralellik arz ettiği. Hayvana mal gözüyle bakan, onu can olarak görmeyen, o canına değer vermeyen, onu iteleyen, böyle bir toplumun medeniyet seviyesi kesinlikle masaya yatırılması gereken ciddi bir konu. Bu zihniyetle yaklaşılan hayvan hakları yasası da maalesef kabahat kanunu kapsamında kalıyor. Bir eylem kabahat kanunu kapsamında kalıyor ise, o yasaya aykırı eyleme karşı yargılama süreci başlatılamıyor, kişi hakim önüne gelmiyor, deliller araştırılmıyor, tanık dinlenmiyor, soruşturma yapılmıyor, bu nedenle de cezai bir hüküm verilmiyor. Yasaya aykırı eylemin gerçekleştiği resim ya da video kaydı net ortada ise, o zaman bakanlıklar idari para cezası kesebiliyor ve bu cezada kişinin sabıka kaydına işlenmiyor. Kanunumuza baktığımızda temel noktalarda eksiklikleri var. Bunu iki başlık halinde inceleyebiliriz. Bir tanesi, maalesef hayvanların bugünkü sistemimizde hak sujesi olarak değil, hak objesi, hak konusu olarak görülmesi. Bir nesne, bir eşya, bir mal olarak kabul ediliyor olması. Yani burada savunulan hak esasında bir hayvanın hakkı değil, hayvan sahibinin hakkı olmakta. Oysa hayvanların canlı olduğu aşikar. Hayvanlara gerçek kişi muamelesi yapılamayacağı gibi eşya muamelesi yapılması da kabul edilemez. Medeni kanunu Avrupa'dan alan ülkemize örnek teşkil edecek birçok düzenleme var. Almanya 90'da çıkarmış, hayvanları nesne ve eşya kavramı dışına çıkartmış. Avusturya 1988'de hayvanları bir eşya mal olmaktan çıkarmış. İsviçre'de 2003 yılında hayvan eşya değildir şeklinde bir düzenleme yapılmış. Avrupa Birliği Anayasası'nda da zaten hayvanlar duygulu varlık olarak kabul edilmekte. Diğer ayıba geldiğimizde, diğer başlık, temel nokta başlığına baktığımızda ise bugünkü kanun sistemimizde özellikle cezai yaptırımların uygulanması gündeme geldiğinde sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı olduğu görülmekte. Bir hayvanın başına bir şey gelmesi halinde sahipli hayvan ise o sahipli hayvan mal kavramına giriyor. TCK madde 151'e 2 ile mala zarardan cezalandırılıyor. Sahipsiz hayvan ise o hayvana mal muamelesi dahi yapılmıyor ve kabahat kanunu kapsamında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Hayvanlar eşya olmaktan çıkarıldığında otomatik olarak sahipli sahipsiz hayvan ayrımı da ortadan kalkacak ve sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılmadan hayvana karşı işlenilen her türlü şiddet dolu eylem Türk Ceza Kanunu içinde düzenlenecek. Bu bizim için gerçekten bugün Türkiye'de şiddet anlamında gelinen, toplumsal sorun anlamında geldiğimiz noktada tek çıkar yolu olarak görüyorum ben. Şimdi kısaca bu bahsettiğimiz 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu neler kapsıyor ona bakalım. Bu kanun uyarınca bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptirler. Kanunda hayvanlarla ilgili yasaklar tek tek sayılmıştır. Bunlar öncelikle bu kanun uyarınca, ister sahipli ister sahipsiz olsun, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır. hayvanların gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak yasaktır. Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalede bulunmak yasaktır. Bu hayvanları 16 yaşından küçüklere satmak yasaktır. Hayvan bakım eğitimi almamış kişilerce bu hayvanların satılması yasaktır. Hayvanların ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtılmaları da yasaktır. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, ki ben bunu her zaman hayvana tecavüz olarak adlandırıyorum ve doğrusu o, işkence yapmak yasaktır. Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanların terk edilmeleri, bu hayvanların beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortamlara bırakılmaları yasaktır. Ev ve süs hayvanlarının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik ve diğer tedavi edici olmayan kuyruk kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması, tırnak ve dişlerinin sökülmesi, bu tür cerrahi müdahaleler yine kesinlikle yasaktır. Bir hayvanın acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılması yasaktır. Pitbull, terier, Japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, satmak, reklamını yapmak yasaktır. Ki bu yasak gerçekten yanlış anlaşılmış bir yasak. Bu benim için gerçekten bir yürek ağrısı diyebilirim ben. Tehlikeli ırk adı altında bu hayvanların yasaklanması, fakat bu tehlikeli ırk adı altındaki bu hayvanları kullanan insanlara hiçbir şey yapılmıyor oluşu, hayvanda tehlikeyi görüp esasında hayvanı bu hale getiren insanın tehlikeli olduğunu fark etmemek, gerçekten hala o farkındalığa gelememek en büyük hatamız, utancımız, ben artık ne denir bilmiyorum. Ve bu anlamda yine devam edersek yasaklara, bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale 5199 sayılı kanun uyarınca önlenmiş, yasaklanmış durumda. Hayvan haklarına dair yasal düzenlemeler, yasaklar bunlar. Peki baktığımızda bizim ülkemizde, Türkiye'de ağırlıklı olarak hangi haklar ve yasalar ihlal ediliyor? Ona kısaca bakacak olursak, öncelikle hayvana kötü muamele geliyor. Hayvana kötü muamele ve işkence Türkiye'de en sık rastlanan ihlal türü. Son günlerde ülkemizde toplumun geldiği noktada hayvanlara karşı işlenen şiddet eylemleri de daha vahşice ve canice yaşanır olmuş durumda. Hayvanların uzuvlarının kesilmesi ve akıl almaz işkence vakaları sayısında da artış yaşanmakta. Bizler ne mutlu ki Osmanlı İmparatorluk döneminden beri kültürümüzde var olduğu haliyle sokaklarında hayvanları olan, bina cephelerinde kuş evleri yuvalar yapan, çeşmelerine yalaklar yerleştiren, kışın dağda kurtlar aç kalmasın diye vakıflar kuran, sonbaharda göç edemeyen leylekler için hastaneler kuran, ki bu dünyadaki ilk hayvan hastanesidir, bir toplumun parçasıyız. Hangi ara bu hale geldik anlamak gerçekten mümkün değil. Hayvana şiddetin failleri tahmin edeceğiniz gibi sadece erkekler değil, kadınlar ve hatta çocuklar var. Burada ufak bir hatırlatma yapmak gerekiyor yine. Çocuğun hayvana karşı kötü muamelesi, çocukta davranış bozukluğu tanısı açısından erken teşhis bulgusu mahiyetinde. Tedavi edilmeyen çocuğun büyüdüğü zaman antisosyal kişilik bozukluğu tanısı, bu bizim bildiğimiz haliyle psikopat ya da sosyopat olma ihtimali var. Ve o aşamada artık müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Antisosyal kişilik bozukluğu olanlar ise suç işlerken suçluluk duymuyor, pişmanlık hissetmiyor, utanç gibi duyguları da bulunmuyor. Kendi problemleri için başkalarını suçluyor ve toplumun ahlak normlarına uyum sağlayamıyorlar. O nedenle çocukların hayvanlara şiddet yaptığını gördüğümüzde aman canım çocuk deyip mazur görmeyelim yaptıklarını. Yapmaması için uyaralım, yapmakta ısrar ediyorsa muhakkak bir uzmandan yardım alalım. İkinci ihlal türü tecavüz. Yani esasında sapıklık. Eminim çoğunuz duymuştur. Ancak duymadığınız ve bilmediğiniz nokta ise hayvana tecavüz sadece Anadolu'da ve Anadolu'da yaşanmıyor. Büyük şehirlerde de yaşanmakta. Diğer bir ihlal ve sapıklık örneği maalesef hayvana tecavüz. Eminim çoğunuz duymuştur. Ancak duymadığınız ve bilmediğiniz nokta hayvana tecavüz sadece Anadolu'da değil, büyük şehirlerde de yaşanmakta. Yani eğitim, ekonomik ve bunun gibi kriterlerin dışında seyretmekte. mahkumlar daha saldırgan ve daha az saldırgan içerikli diye gruplandıklarında önemli hayvan taciz ve tecavüzleri daha saldırgan grupla bağlantılı. Genel anlamda hayvana tecavüz eden bir erkek zihinsel olarak rahatsız, sapık, tehlikeli, şiddet ve cinsel saldırıya muktedir kişi olarak addediliyor. Bu bağlamda bu hayvan tacizciliğinin çocuk tacizciliğine vardığını da söyleyebiliriz. Ben bu anlamda yine bir şey uyarmak istiyorum. Ülkemizde hala hayvana tecavüz, cinsel ihtiyaç adı altında kanıksatılmaya çalışılıyor. Bunu bu şekilde hala kanıksatmaya çalışmak ve bunun bir sapkınlık olduğunu görmemek bizim esasında ülke olarak temelde, en temelde vermemiz gereken eğitimlerden bir tanesi. Diğer bir ihlal türü ise trafik kazaları. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek zorunda. Götürmemesi halinde para cezası var. Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. maddesi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 21. maddesi doğrultusunda ve bunların bağlamında Sigorta Tahkim Komisyonu'nun 7-10-2016 tarihli bir kararı var ki bu önemli bir karar. Çünkü trafik kazaları gerçekleştiğinde insanların o hayvanı götürmemesindeki en büyük etken maddiyat olmakta. Bu anlamdaki bu kararda araç altında kalan yavru kedi için yapılan masrafların sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine karar verdiği için trafik kazalarında sokak hayvanlarının masraflarının sigortalar tarafından karşılandığını bilmek de önemli bir bilgi. Başka bir ihlal türü eğlence dünyası. Hayvanların eğlence dünyasında kullanılmaları esasında eskiye dayanıyor. Dolfineryumlar, yunus parkları, sirkler, hayvanat bahçeleri. Bu parklarda tutulan hayvanlar yaban hayatın hayvanları ve hiçbir park ne büyüklükte olursa olsun bir yaban hayvanın kendi doğal habitatında yaşadığı hektarlarca alana karşılık gelemiyor. Hayvanlar esaret altında, mutsuz. Hemen hemen hepsinin psikolojisi bozuk. Esaret altında, habitatlarında var olan yaşam ömürleri önemli boyutta kısalmakta. O nedenle insanlara bu yerlere gitmemeleri, bu işletmelerin para kazanmalarının önüne geçilmesi konusunda uyarılarda biz hep bulunuyoruz. Sizden de onu rica edeceğim. Lütfen hayvanların kullanıldığı eğlence dünyasına dair hiçbir yere gitmeyin. Onlara eğer yakından bakabilmek istiyorsak, National Geographic'teki belgesellerin oldukça detaylı olduğunu düşünüyorum. Ama illa da hayvanla temas da kurmak istiyorum diyorsanız, bakım evlerimiz, rehabilitasyon merkezlerimizde onlarca hayvan sizleri bekliyor. Çocuklara hayvan sevgisini öğretmek için de sirke, hayvanat bahçesine götürmeye gerek yok. Sokağımızdaki köpekleri, kedileri severek, onları besleyerek, camımızdaki kuşlara yem vererek, barınaklara onları da yanımızda ziyarete götürerek, pekala çocuklarımıza da hayvan sevgisi aşılayabiliriz. Yunus parkları özellikle zihinsel engelli çocukların aileleri için umut oluşturuyor. Bunun çok farkındayım. Ancak bilmedikleri şey ise Sağlık Bakanlığı'nın dahi bu konuda uyarılarının olduğu. Terapatik olarak hiçbir faydası olmadığı gibi maalesef yaban hayatın hayvanı olduğu için havuzlarda kaza riski ve enfeksiyon riski bulunmakta. Bunun için onun yerine daha doğrusu atlarla, köpeklerle daha hızlı sonuç alındığı bilinen gerçekler. En zalim ihlal ise deney maalesef. Bir hayvana yapılabilecek en büyük zulüm. İşkenceyle başlıyor, işkenceyle devam ediyor ve her zaman ölüm ile son buluyor. Kimyasal ürünlerde, kozmetik ürünlerde, ilaçlarda ve akademik çevrelerde sırf tez hazırlamış olmak için yapılan deneyler olmak üzere liste uzayıp gidiyor. Ancak ortadaki bilimsel gerçekler çok çarpıcı. Hayvan deneyleri üzerinde başarıya ulaşmış ilaçların %95'inin insan için yararsız olduğu ya da insan için tehlikeli olduğu gerekçesiyle ve yine hayvan deney sonuçlarının %90'ının ise insana uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle doğrudan atıldığını sanıyorum bilmiyordunuz. Kemirgenler, maalesef hemen hemen her zaman her tür kanser araştırmasında kullanılan deney hayvanı. Ancak insan sağlığına zerre katkısı yok, Çünkü kemirgenler hiçbir zaman insanların yakalandığı kanser türüne yakalanmıyor. Hayvan deneylerinde bugün en az 100 metot varken hala her yıl 100 milyondan fazla hayvanı zehirleyerek, yakarak, sarsarak onları tahammül edemeyecekleri acılara, korkulara ve yalnızlığa maruz bırakarak onları öldürmek hiçbir koşul ve şart altında haklı görülemez. Yine başka bir ihlal türü, yine en kanlı ihlal türlerinden kürk geliyor. Özellikle kürk kullanımına bakacak olursak her yıl maalesef milyonlarca hayvan kürkü için öldürülmeye devam ediyor. Mink yani vizon, tavşan, samur, çinçila, kunduz, vaşak, fok, rakun, çakal yani kırkurdu, misk sıçanı, kurt, su samuru, tilki, astragan, kedi ve köpek. Evet doğru duydunuz, kedi ve köpek. Kürkü için öldürülen hayvanların başında geliyor. Kürk endüstrisinin %85'i kürk çiftliklerinden karşılanıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre bir yılda en az 1 milyar tavşan kürkü için öldürülüyor. Hayvanların kürkleri, kürkün canlı ve parlak kalmasını sağlamak amacıyla hayvanlar canlı iken elde ediliyor. Ve genellikle hayvanlar kürkü yüzüldükten sonra acı içinde ölüyorlar. Günümüzde küresel ısınmanın yaşandığı bir dönemde hala kürk giyme ihtiyacı tamamen görgüsüzlük. Ve unutmamak gerekiyor ki kürk en çok kendi sahibine yakışıyor. Sadece bir kişinin giymesi için bir adet kürk manto yapımında kaç hayvanın öldüğünü duymanız gerekiyor. Bir çinçila kürk manto için en az 100 olmak üzere 200 çinçilaya kadar öldürülüyor. Bir vizon kürk için 80 vizon kadar öldürülür. Bir tavşan kürk manto için en az 40 tavşan. Bir tilki kürk manto için en az 20 tilki. Bir vaşak kürk manto için en az 20 vaşak. Bir samur kürk manto için en az 70 samur öldürülüyor. Etikette asla yer almamakla birlikte bir köpek kürk manto için en az 18 köpek. Ve tahminlerin aksine kırpılmış, tıraşlanmış kürk manto modelleri ise daha çok hayvan öldürülmesine yol açıyor. Çünkü artıklar hiçbir zaman kullanılmıyor. Bu nedenle kürk beni esasında birinin üzerinde gördüğümde en çok yaralayan ihlal türlerinden bir tanesi. Avcılık başka bir hikaye. Hala spor başlığı altında yerini koruyabiliyor olması gerçekten şaşırtıcı. Bu katliama spor penceresinden bakacak olursak söylenebilecek ilk şey bir şeyin spor addedilebilmesi için içinde yer alan bütün tarafların oyunun içinde yer aldığını bilmesi gerektiği. Sporda bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği bir durum söz konusuyken avcılıkta her zaman bir taraf kazanmakta, diğer taraf ise ölmekte. Gece görüşlü silahlar ile kapanlar kurarak hayvanların içgüdüsel dürtülerini yanıltarak onları yakalamak ve öldürmek asla spor sayılamayacağı gibi bence de aşağılık bir eylem. Başka bir ihlal türü mezbahalar. Bu ihlali anlatmaya Paul McCartney'nin sözüyle başlamak isterim. Eğer mezbahaların duvarları camdan olsaydı hiç kimse et yiyemezdi. Ülkemizde hiç olmazsa mezbahalardaki kaçak ve yasaya aykırı kesim ve şartlarını düzeltebilmek, kesimlerin elektroşok kullanılarak hayvanlar için acısız olarak yapılmasını temin edebilmek en büyük kazanç. Bu ihlallerin işin içinde insan sağlığı boyutu da olduğundan İl Tarım Müdürlüklerine, İl Sağlık Müdürlüklerine, Tarım ve Sağlık Bakanlıklarına şikayet edilmesi çok önemli. Çünkü tesislerin yüksek mali cezalarla cezalandırılmasına neden olabilirsiniz. Veganlık şu aşamada herkes tarafından uygulanabilecek bir yaşam şekli olmayabilir. Ancak en azından et tüketimini kontrol etmek ve tükettiğimiz et miktarını azaltabilmek bile büyük bir önem taşıyor. Hayvan sahiplerinin ihlalleri de yine yapılan ihlaller arasında. Karşımıza çok sık çıkmakta maalesef son günlerde. Ne yapıyorlar? 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, kişinin kendi hayvanı dahi olsa, kişinin hayvanına eziyet edemeyeceğini, kötü muamelede bulunamayacağını düzenliyor. Neler yapıyorlar? Balkonlara kapatmalar, Bu çok sık görüyoruz bu aralar. Hayvanları alıyorlar çocukların olsun diye. Fakat evde de bulundurmak istemiyorlar. O hayvanlar balkonda, kendi dışkısının içinde, güneşin alnında, yemek kabı, su kabı, her şey kupkuru. Maalesef. Arabanın arkasına bağlayıp çekenler, biliyorsunuz son zamanlarda yine çok gördüklerimiz. Tedavi amaçlı olmayan cerrahi müdahalelerde bulunmak yine en önemlisi. Ve sokağa terk. Sokağa terk bu ülkenin en büyük sorunu. Eğer bu ülkede hayvan sokaklarda yaşayan hayvanlarla ilgili eğer bir nüfus artışı var diyorsak, bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi pet shoplardan satın alınıp neredeyse en az %60'ının sokağa terk edilmesi. Bugün yine okuldayken onu anlattım çocuklara. Çocukların anne babalarından daha cesur olmasını bekliyoruz. Onlara diyorum ki, eğer evinize bir kardeş geldiğinde, her gece ağladığında, işte kustuğunda, ateşlendiğinde, hay bu zor işmiş deyip bu çocuğu atamıyorsak eğer, evimize aldığımız hayvanı da hiçbir zaman atmamalıyız. Hayvan sahibi olmak çok büyük bir mesuliyet istiyor. Herkesin sahiplenme mecburiyeti de yok ve kimse de suçlayamaz. Ama eğer bir kere o hayvanı aldıysak, kendimizi tarttıysak, alerjimiz var mı yok mu ölçtükten sonra bu hayvanı evimize aldıysak, onları asla terk etmememiz gerekiyor. Çünkü terk her canlıya aynı acıyı veriyor. Tabii hayvan sahiplerinin ihlalleri dediğimizde hayvan dövüşlerine gelmeden geçmek mümkün değil. Hayvan dövüşleri hayvan sahibinin hayvanına yaptığı bir zulmün uzantısı. Neler var? Köpek dövüşleri, deve dövüşleri, horoz dövüşleri hep insan egosunu tatmin yönelik bir etkinlik. Hastalıklı bir ruh hali olduğuna dair şüphe yok. Kaldı ki genelde hayvan dövüşleri, uyuşturucu kullanımı, hayvan tecavüzü, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla birlikte seyrediyor. Çok ciddi bu konuda doneler var. Burada size anlatmak istediğim asıl kavram ise az önce bahsettiğim gibi yine tehlikeli ırk kavramı. Veteriner hekimlerinin de mutabık kaldığı bir gerçek ise tehlikeli ırk olarak anılacak bir ırk yok. Evet, biyolojik olarak kesinlikle daha güçlü bir ırktan bahsediyoruz. Ancak tehlike, tehlikeli insanların eline düşen hayvanlar için geçerli. Tehlikeli ırk yok. İnsan eliyle tehlikeli hale getirilmiş, münferit tehlikeli hayvanlar var. Eziyet yine hayvan sahiplerinin yaptığı diğer bir ihlal. Kendi hayvanlarına kötü muamele, ihmal ve çektikleri eziyetleri anlatırken faytonlardan bahsetmemek mümkün değil. Bu yüzyılda atların hala faytona koşulması büyük bir zulüm. Dışarıdan bakıldığında 700 kiloluk bedenleriyle kocaman ve çok güçlü gözüken bu atlar, aslında o kocaman bedenlerinin altında hem çok hassas bir beden hem de çok narin bir yürek taşıyorlar. Maalesef bu atlar sahipleri tarafından şiddet görmekte, sahipsiz sağlıksız koşullarda çalıştırılmakta, sıcaklarda dahi dik yokuşlara çıkartılmakta, tıkanmasınlar diye aç ve susuz bırakılmakta, çıkamayınca, koşamayınca yumruklanmakta, barınma, beslenme ve bakımları ihmal edilmekte, yaz bitip de kış geldiğinde ise terk edilerek canları hiçe sayılmakta. Adalarda kazanın olmadığı, at ölümünün gerçekleşmediği bir gün geçmemekte. Her yıl adalarda ölen yüzlerce attan bahsedilmekte. Ölen atlar ya denize atılmakta ya da ormana gömülmekte. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre açıkça gücünü aştığı görülen fiillere hayvanların zorlanması ise kesinlikle yasak. Bu fiillere zorlanan atların sahipleri ise açıkça suç işlemekte. Bu konu acilen çözüm bekleyenler listesinde ön sırada yerini alıyor. Bugün yarın açıklanmasını beklediğimiz bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporu var. Bu raporda hiçbir şekilde sınırlama getirmeden, sayıları azaltılarak değil, toptan olarak atlı faytonun yasaklanması en büyük beklentilerimizden biri. İhlal deyince tabii belediyenin yaptığı ihlallere gelmemek mümkün değil. Maalesef bakım evleri çoğunda yok. Maalesef çoğu ilçede veteriner işleri müdürlüğü dahi yok. Artık sağlık işleri müdürlüklerine bağlanmış durumda. O nedenle mutlaka bir sağlık işleri müdürlüklerinden ayrılıp kendi veteriner işleri müdürlükleri kurulmalı. Veteriner işleri müdürlüklerinde muhakkak bir veterinerlik fakültesi mezunu müdür bulunmalı. bu müdürler ve altında çalışacak hekimler iyi, bilgili, vicdanlı ve liyakatlı kişiler olmalı. Ve en önemli husus da kesinlikle hayvana eli değen herkesin eğitim görmesi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi ise bu kanunun gerçekten bel kemiği. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, söz konusu merkezlerde oluşturulacak yerlerde kısırlaştırılmaları, aşılanmaları, rehabilite edilip kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları mahalle geri bırakılmaları. Peki bizim yaşadığımız sorun ne? Bu hayvanların geri bırakılmak yerine ormanlara terk. Bunun da bir an önce sonlandırılması, bu hayvanların çok sıkı denetim altına alınması gerekiyor. Size kısaca hakların ne olduğundan, neyin yasak olduğundan ve ülkemizde hangi hakların ihlal ettiğinden bahsettim. Bu bahsettiklerime baktığınızda çok nettir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyondan beklentilerimiz de bu yönde. Onlardan mutlaka ve mutlaka hayvanların duygulu varlık olarak kabul edilmesini, mal eşya statüsünden çıkarılmaları, hayvana şiddetin tecavüz dahil, her türlü şiddet eyleminin Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası ile cezalandırılmasını, bütün parkların kapatılmasını, Yunus parklarına asla izin verilmemesini, deneylerin engellenmesini, atlı faytonun hiçbir şekilde sayı sınırı getirilmeksizin toptan kaldırılmasını, yasakla ırkla alakalı bir düzenleme yapılmasını, belediyelere, ki en büyük problem bence budur, belediyelerin onca yükümlülüğü ve görevi varken ceza düzenlenmediği için bugüne kadar hiçbir iyileşmenin yapılmamış olmasından kaynaklı belediyelerin yaptıkları her ihlale de cezalandırılma getirilmesi. Yani esasında kısaca hayvanların haklarının ve özellikle de yaşam haklarının lafzıyla ve ruhuyla korunmasını talep ediyoruz. Eğer onları lafzıyla ve ruhuyla koruyabilirsek emin olun ki bu toplumda koruyabileceğimiz canlı sayısı çok daha fazla artacak. Onları sevmek yeterli değil. Hatta sevmenize bile gerek yok. Sadece yaşam haklarına saygı duyun. Onların haklarını ihlal etmekten kaçının. Başka bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim.